Sevgili arkadaşlar, herkese merhaba. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Saat şu an gece yarısı 2.30 civarında ama heyecan tam gaz devam ediyor. Çünkü Huawei'in yeni nesil akıllı telefon modeli Mate 40 Pro ülkemize geldi. Ben de bu telefon üzerindeki testlerimi gece gündüz demeden devam ediyorum. Çünkü Mate 40 Pro'nun Android dünyası için çok önemli bir özelliği var. Sahip olduğu Kirin 9000 platformu artık bitmesine ramak kalan 2020 yılı içerisinde bir Android telefonu kullanılan en yüksek performans seviyesini temsil ediyor. Evet, 2021'de piyasaya yepyeni telefonlar çıkacak. Onlar çıktığı zaman belki Snapdragon 888, belki Samsung'un Exynos 2100 platformu, bunların hepsini bir araya getirir, kapsamlı kıyaslamalar yaparız. Ancak 2020'nin geneline bakıldığı zaman Huawei Mate 40 Pro'nun sahip olduğu Kirin 9000 işlemcisi hem performans olarak hem de işlemcinin yapısal özellikleri, yani bir bakıma mühendislik detayları itibariyle de Android dünyasındaki en karmaşık, en güçlü ve en donanımlı işlemci platformu gibi de düşünülebilir. Bunların hepsinden bahsedeceğim ama öncesinde gelin Mate 40 Pro'yu kutusundan çıkartalım, detaylarına bakalım ve selefi olan Mate 30 Pro ile kıyaslandığı zaman hangi alanlarda gelişmeler var, bunları daha yakından daha iyi anlamaya çalışalım. O zaman sözü daha fazla uzatmıyorum ve gelin detaylara geçelim. Huawei rakiplerinden farklı olarak cihazlarıyla birlikte dolu bir kutu içeriği sunmaya devam ediyor. Mate 40 Pro'nun kutu içeriğinden cihazın kendisine ek olarak silikon kılıf, 66 Watt'lık şarj adaptörü, USB Tip-C kablosu ve Tip-C arayüzünü kullanan bir de kulaklık çıkıyor. Özellikle hızlı şarj desteğine sahip olan 66 Watt'lık adaptör önemli. Öyle ki Tip-C'den şarj olabilen Ultrabook dizüstü bilgisayar modellerini bile bu adaptörü kullanarak şarj edebilirsiniz. Huawei Mate 40 Pro tasarım anlamında geçen yılın modelinden önemli ölçüde ayrılıyor. Ön taraftaki en belirgin fark çentikli tasarımın yerini aynı P40 Pro'da olduğu gibi delikli ekran konseptine bırakmış olması. Ön kamera ve kısaca TOF dediğimiz Time of Flight sensör sol üst kısmında özel bir alana sahip. Görünürdeki bu farkın dışında Mate 30 Pro kullanıcılarının belki daha kolay fark edeceği bir durum var. O da şu: telefon selfie ile kıyaslandığı zaman hissedilir oranda genişlemiş durumda. Her ne kadar pek çok firma gündeme getirmiş bazı modellerini kullanmış olsa bile bugün itibariyle belki de tek savunucusu diyebileceğimiz Huawei şelale ekran tasarımını kullanmaya devam ediyor. Bu da şu anlama geliyor: Mate 40 Pro'nun ekranı sağ ve sol kenarlarda 88 derecelik açıyla kavis yaparak devam ediyor. Tabii ki bu özellik ekran kas oranını geliştirdiği için telefonun daha estetik görünmesini sağlıyor. Yani görsel deneyimi de güçlendiriyor aslında. Ama diğer taraftan kazayla dokunmaya bağlı olarak acaba kullanımı zorlaştırabilir mi? Bu soruda kafaları karıştırmıyor değil. Yani siz telefonu avucunuzun içerisinde tutarken avuç içi kısmın istem dışı olarak telefona dokunmasıyla telefon menü seviyesinde yazılım arayüzüne bir reaksiyon verebilir mi? Huawei'in verdiği cevap şu: hayır, çünkü Huawei arka taraftan yapay zeka destekli, sürekli öğrenmeye bağlı bir teknoloji, bir yazılım arayüzü çalıştırıyor ve bu sayede avuç içerisindeki istem dışı dokunmaları telefon görmezden gelerek genel deneyimin düşmesini engelliyor sevgili dostlar. Açıkçası Mate 30 Pro kullanımım esnasında ben kazayla dokunmaya bağlı herhangi bir sorun yaşamamıştım. Kuvvetle muhtemelen bu özellik Mate 40 Pro ile birlikte daha da geliştirilmiş şekilde kullanıma sunulacaktır diye tahmin ediyorum. Ön tarafta belki kameraya kolay kolay yansımayan ama geçen yıla kıyaslandığı zaman çok önemli bir değişim alanı daha var. O da ahize kısmı. Örneğin Mate 30 Pro sesli görüşme esnasında ses aktarımı için ekranı kullanıyordu. Yani geleneksel bir ahizesi yoktu, ekranı titreştirme yöntemiyle iletişimin devam etmesini sağlıyordu. Ancak Mate 40 Pro selfie ile kıyaslandığı zaman geleneksele dönüyor ve telefonun üst tarafından ekran ve çerçeve arasında bir de ahize bulunuyor. İster istemez bu gelişme telefonun sesli görüşme performansını da arttırmış oluyor. Cihazın arka tarafı geçildiği zamansa kamera bölümünün ana tasarımı korumakla birlikte, yani Mate 30 Pro'nun tasarım diliyle büyük oranda benzerlik göstermekle birlikte daha rafine bir hale getirildiğini söyleyebilirim. Mate 30 Pro ile kıyaslandığı zaman kameralarla birlikte LED flash ve Leica yazıları da artık dairesel tasarımın içerisine taşınmış. Aynı zamanda kamera sensörleri arasındaki mesafe de arttırılmış. Geçen yıla kıyaslamaya devam edelim. Yani Mate 30 Pro ile duruma bakıldığı zaman Huawei'in her ne kadar futuristik görünse bile kimileri için kullanım zorluğu yaratan bir yaklaşımdan daha vazgeçtiğini görmekteyiz. O da şu: Mate 30 Pro'da ses kontrolü için fiziksel düğmeler bulunmuyordu. Sesi artırıp azaltmak için ekrana dokunmak gerekiyordu. Ancak Mate 40 Pro'da durum farklı. Kırmızı renkli güç düğmesinin üzerinde fiziksel ses düğmeleri de bulunuyor. İster istemez bu güncelleme kullanım deneyimini iyileştirecektir. Tepe kısmında kızılötesi sensörün unutulmadığı telefon aynı zamanda IP68 sertifikası ile suya ve toza karşı yüksek mukavemet gösterebiliyor. Tüm bunlara ek olarak kablosuz şarj ve kablosuz ters şarj gibi özellikler de telefonun bünyesindeki diğer detaylar. Elinize aldığınız daha ilk anda gerek malzeme kalitesi gerekse de işçilik detayları ile zirvenin adayı olduğunu belli eden Mate 40 Pro bu açılardan gerçekten çok keyifli bir telefon olmuş. İlk izlenim seviyesinde telefonun tasarımının bende uyandırdığı izlenim ve detaylar bu şekilde. Açıkçası elde tutması keyifli, ergonomisi güzel ve kullanıcısına güven veren bir telefon olmuş Mate 40 Pro. Tabii ki bu segmentte, premium telefon segmentinde bu fiyatıyla birlikte bir telefonun sunması gereken özellikler de bunlar. Ama bunu gerçekten iyi yapan telefonlar var, o kadar iyi yapamayan telefonlar da var. Fakat Mate 40 Pro bu açıdan gerçekten başarılı bir paket sunuyor. Şimdi isterseniz bunları geride bırakalım ve telefonun donanım özelliklerine geçelim. Huawei Mate 40 Pro'nun 6.76 inç boyutundaki OLED ekranı 2772x1344 piksel çözünürlük desteği sunuyor. Ekran aynı zamanda 90 Hz yenileme hızına sahip ve kullanıcı isterse bunu değiştirebiliyor. Yani ihtiyacınız söz konusu gereksinim daha yüksek pil performansı olduğu zaman ekranın yenileme hızını 60 Hz'e çekebiliyorsunuz. Muhtemelen pek çok kullanıcı için 90 Hz oldukça hızlı gelecektir. Ancak rekabet çerçevesinde bir tarafta 120 Hz ile daha yüksek tazeleme hızına sahip olan ancak kimisi bunu en fazla Full HD çözünürlükte verebilen üst seviye telefonlar, diğer tarafta ise iPhone 12 serisi tüm modellerin 60 Hz tazeleme hızına sahip olan ekrana gelmesi. Öte taraftan OLED panelin karakteristik tüm avantajlarını kullanan ekran bende uyandırdığı ilk izlenim seviyesinde gerek renk üretimi gerekse de en yüksek parlaklığı ile oldukça iyi görünüyordu. Hazır ekrandan bahsetmişken cihazda ekrandan parmak izi okuma özelliği de var ve Mate 20 serisinden bu yana Huawei bu özelliği gerçekten son derece iyi kullanıyor. Gerek isabetli okuma gerekse de okuma hızı olarak oldukça iyi. Buna ek olarak yüz tanımayla kilit açma özelliği es geçilmemiş. Ancak yüz tanıma sistemine sahip olan pek çok Android telefondan farklı olarak bunu donanım seviyesinde 3 boyutlu yüz haritasıyla yapıyor. Apple'ın Face ID sistemine en yakın donanımsal güvenliği, Face ID güvenliğini yani yüz tanımayla güvenliği sağlayabilen Android telefonlardan birisinin Mate 40 Pro olduğunu söyleyebilirim. Dolayısıyla biyometrik güvenlik anlamında gerçekten iyi bir donanıma sahip Mate 40 Pro. Gelelim bu telefonun ön plana çıktığı belki de en önemli özelliğe, yani sahip olduğu işlemciye. Android dünyasında bir ilki gerçekleştiren ve 5 nanometre üretim tekniğine sahip olan Kirin 9000 işlemcisiyle gelen telefon, deyim yerinde ise tam bir performans canavarı. 8 çekirdekli olan işlemcinin 4 çekirdeği Cortex-A77 tabanlı ve bunlardan bir tanesi 3130 MHz'de, diğer 3 tanesi ise 2540 MHz'de çalışıyor. Geriye kalan diğer 4 çekirdek ise Cortex-A55 tabanlı ve tamamı 2040 MHz'de görev yapıyor. Yani işlemci gerek çekirdek tasarımı gerekse de saat hızı olarak gerçekten iyi bir noktada. Ama daha iyi olan, daha önemli olan nokta grafik işlem birimi. Çünkü ARM'ın en yeni GPU tasarımı olan Mali G78'in ilk defa kullanıldığı platform olan Kirin 9000 bununla da yetinmiyor ve teknik olarak kullanılabilecek en güçlü Mali G78 ile çıkıyor karşımıza. Yani 24 çekirdekli GPU ile geliyor. Kıyaslama için şöyle bir örnek verebilirim. Note 20 Ultra'daki Exynos 990 işlemcisi önceki nesil Mali G77 GPU'sunun 11 çekirdekli versiyonu kullanıyor. Kirin 9000 ise en yeni GPU tasarımı olan Mali G78'in en yüksek çekirdekli konfigürasyonu olan 24 çekirdekle getiriyor Kirin 9000'e. Dolayısıyla GPU kas gücü olarak Exynos 990'dan halice daha güçlü. Üstelik bugünlerde bir iddia var. Eğer söylendiği gibi Galaxy S21 serisi Exynos 2100 işlemcisiyle gelecekse ve yine söylendiği gibi bu işlemcide Mali G78'in 14 çekirdekli bir versiyonu kullanılıyorsa Samsung'un 2021 model amiral gemileriyle kıyaslandığı zaman Kirin 9000 grafik performansından iddiasını daha uzun süreler boyunca koruyabilir. Çünkü dediğim gibi nerede Mali G78'in 14 çekirdekli versiyonu, nerede Mali G78'in 24 çekirdekli versiyonu. Kas gücü arasında ciddi bir fark oluşabilir. Eğer söylendiği gibi Exynos 2100 işlemcisi Mali G78'in 14 çekirdekli versiyonuyla gelirse tabii ki. Şimdi tabii ki böylesine kaslı bir platform kullandığı için ilk defa, belki de ilk defa Huawei'in takip ettiği performans modu özelliği daha mantıklı bir hale geldi. Yani Kirin 9000'in potansiyelini görmek için ayarlardan pil bölümüne giderek performans modunu aktif etmeniz gerekiyor. Ekrana bazı test sonuçları geldi zaten. Performans potansiyeli anlamında Mate 40 Pro gerçekten son derece güçlü bir cihaz. Ha şöyle bir durum söz konusu tabii ki, bahsedilen rekor seviyedeki performans değerlerini elde edebilmek için telefonu mümkün olduğu kadar serin tutmak gerekiyor. Biraz da kamera sisteminden bahsedeyim. Az önce ne söyledim? Kirin 9000 işlemcisi kuvvetle muhtemelen Mate 40 Pro'nun bence en farklı yanı ya da en iddialı olduğu kısım. Ancak Huawei'nin son birkaç jenerasyonları çok iddialı olduğu bir alan var. O da kullandığı kamera sistemleri. Özellikle Leica işbirliğinden bu yana firmanın muazzam bir yol aldığını ve arkalardan liderliğe giren bir kamera serüveni yaşadığını söyleyebilirim. Aslında benzer bir tablo Mate 40 Pro'da da karşımıza çıkıyor. Bu telefonun sahip olduğu kamera sistemi hibrit bir yapıya sahip. Ki karşılığı da şu. Telefonun sahip olduğu üçlü ana kamera sisteminin iki tanesi aslında P40 Pro'da gördüğümüz kameraların birebir aynısı. Ancak üçüncü kamera yani Ultra ultra geniş kamera yepyeni bir donanıma sahip. Gelin detaylara biraz daha yakından bakalım. Önce ana kamera. 50 megapiksel çözünürlüğünde olan bu kamera 1/1.28 inç ile oldukça büyük. Dolayısıyla 1.22 mikron büyüklük pikselleriyle de hem bağımsız olarak hem de grup kullanımında yüksek ışık kabiliyeti sunabiliyor. Bu biraz da tabii ki kamerayı hangi özelliklerde nasıl kullanacağınızla ilgili. Zira 12 megapiksel çözünürlüğünde de 50 megapiksel çözünürlüğünde de kayıtlar yapabiliyorsunuz tabii ki. Yalnız gerçekten ilginç bir durum söz konusu. 50 megapiksellik ana kamerada Huawei o istediğimiz optik görüntü sabitleme özelliğini kullanmamış. Bu özellik henüz ülkemize giriş yapmayan Mate 40 Pro'nun Plus versiyonunda karşımıza çıkıyor. Periskop kamera dediğimiz 12 megapiksellik telefoto kamera 5x optik yakınlaştırmaya izin veriyor. Ve bu kamera aynı zamanda ana kameradan farklı olarak OIS yani optik görüntü sabitleme sistemiyle geliyor. Tamamıyla yeni olan 20 megapiksellik ultra geniş kamera ise diğer iki kamerayla kıyaslandığı zaman f1.8 ile aynı zamanda diyaframı en açık olan kamera. Ön tarafa geçildiği zamansa 13 megapiksellik f2.4 diyaframa sahip olan öz çekim kamerasına ek olarak bir de hem biyometrik güvenlik için yani yüz tanımaya destek olmak için hem de aynı zamanda donanımsal derinlik sağlamak üzere kullanılan 3 boyutlu time of flight kamerası da bulunuyor. Üstelik hem ön hem de arka kamera 4K 60 fps video çekebiliyor. Bazı örnek kayıtları sizlerle paylaştım. Kamera konusunda Huawei gerçekten son derece iddialı. Üstelik arayüz seviyesinde sunduğu seçenekler ve ek özellikler de kullanım deneyimini zenginleştiriyor, keyif arttırmayı başarıyor. Bana soracak olursanız gerek portre başarımı gerekse de HDR yetenekleriyle Huawei'in çok iyi bir kamera sistemine imza attığını söyleyebilirim. Biraz da yazılımdan bahsedeyim. Aslında Huawei kullanıcılarının zorlanmayacağı bir yazılım altyapısına sahip olduğunu söyleyebilirim. Android 10 üzerinde EMUI 11 ile çalışan telefonda Amerikan ambargosuna bağlı olarak Google Play Store ve diğer Google hizmetleri bulunmazken bunun yerine Huawei'in kendi geliştirdiği market olan App Gallery ve şirketin yine kendi geliştirdiği servisler bulunuyor. Bu noktada Facebook, Twitter, Instagram ve WhatsApp gibi uygulamalar sorunsuz çalışabiliyor. Çünkü bu uygulamaların APK'larını zaten resmi kanallar vasıtasıyla bulabiliyorsunuz. Öte taraftan ülkemizde en çok kullanılan uygulamaların çok önemli bir kısmı da App Gallery'de kendisine yer bulmaya başlamış durumda. Bugün örneğin en popüler bankacılık uygulamalarını Huawei'nin tüm servislerine entegre şekilde App Gallery'de bulabiliyorsunuz. Bu noktada belki de kimi kullanıcılar için en büyük hassasiyet noktası YouTube. Çünkü YouTube'un orijinal standart uygulaması telefonun içerisinde bulunmuyor. Bu noktada iki seçenekten birisi tercih edilebilir. Bir, tarayıcı üzerinden YouTube'a girmek ama o da YouTube'un tüm yeteneklerinin tam anlamıyla ve istenilen rahatlıkla kullanılmasına uygulamanın kendisi kadar izin vermeyebiliyor, o kadar esnek davranamayabiliyor. İkincisi ise alternatif YouTube uygulamalarına bakmak. Bunlardan bir tanesi YouTube Vans. Dolayısıyla burada bir takım seçenekler var. Aramayı, kurcalamayı ve yeni yöntemler bulmayı sevenler zaten bu sorunları belli oranda alternatif yöntemler üzerinden aşacaktır diye düşünüyorum. Ha tabii ki bu yöntemleri bulamayacak, bu yöntemlerden tam anlamıyla istifade edemeyecek kullanıcı profili var mı? Var ama dediğim gibi bu tür sistemler ve alternatif yollar daha çok teknolojiyi seven, araştıran ve yeni yöntemlere adapte olabilen kullanıcılar için geçerli daha çok. Bu arada EMUI 11'in en büyük yeniliklerinden biri de sürekli açık ekran özelliğinin gelişmiş yeteneklerle gelmiş olması. Yani isterseniz ayarlar bölümünden sürekli açık ekran özelliği kısmına giderek bu bölümü istediğiniz gibi özelleştirebiliyorsunuz. İlk izlenim seviyesinde gelin cihazın diğer özelliklerinden de bahsedeyim kısaca. Mate 30 Pro ile kıyaslandığı zaman stereo ses sistemiyle ciddi bir gelişim olmuş. Hatta hoparlör konusunda son dönemin en iyi birkaç cihazından birisi olduğunu söyleyebilirim. Bende uyandırdığı hissiyat 3 aşağı 5 yukarı bu şekildeydi. Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.2 ile bu alanda oldukça iyi olan telefon Huawei'in şebeke tarafındaki uzmanlığı sayesinde bağlantı konusunda oldukça iddialı. Yani şöyle bir örnek verebilirim. Huawei'in cihazları genelde asansör gibi kapalı ortamdan çıkıldığı zaman ideal çekim gücüne gerçekten hızlı bir şekilde ulaşabiliyor. Bu bağlamda iletişim teknolojileri, iletişim donanımları oldukça iyi, anten tasarımları başarılı yapılmış bir cihaza bakıyoruz. Öte taraftan telefonla sesli görüşme esnasında da hem karşı tarafı duyma hem de sesinizi karşı tarafa iletme anlamında da oldukça iyi bir telefon olduğunu söylemem gerekiyor. Söz konusu pil olduğu zaman, batarya performansı olduğu zaman henüz elimde nihai bir rapor bulunmuyor. Testleri yapmaya devam ediyorum. Ancak 4400 mAh kapasiteli batarya belki biraz daha büyük olabilirdi. Bu eksiği kapatabilecek güzellik ise Mate 40 Pro'nun 66 Watt gibi oldukça hızlı bir şarj sistemine sahip olması. Üstelik aynı zamanda 50 Watt gibi yine yüksek hızlı kablosuz şarj özelliğinden istifade ediyor. Destekleyen bir başka telefonu ise 5 watt kapasite ile kablosuz olarak ters şarj yapabiliyor. Bunlar gerçekten pil tarafına ciddi yatırım yapıldığını gösteriyor. Bu telefon 5000 mAh kapasiteli bataryayla gelseydi işte bu zaman çok daha güzel bir paket olabilirdi belki. Ama hızlı şarj, pil konusunda bu telefonun en güçlü özelliği olarak da düşünülebilir. Hatta tüm dünyada satılan telefonlara bakıldığı zaman kendi sınıfında en hızlı şarja sahip olan nadir telefonlardan birisi olduğunu söyleyebilirim. Evet, kimileriniz 120 watt kapasiteli Xiaomi Mi 10 Ultra'dan bahsedebilir belki ama o telefon henüz Avrupa'ya yaygın olarak gelmedi. Daha ziyade Çin iç pazarı için geliştirilen bir telefon. Bu açıdan bakıldığı zaman Huawei hızlı şarj konusunda dünyanın en iyi telefonlarından bir tanesi. Tüm bunları alt alta koyduğumuz zaman Huawei Mate 40 Pro, bana soracak olursanız Android dünyasında ülkemize resmi olarak giriş yapmış donanım anlamındaki en dolu ve iddialı telefon. Kamerasından işlemci performansına kadar gerçekten çok yetenekli bir cihaz duruyor karşımızda. Tek ve belki de en büyük eksiği ise Amerikan ambargosu sebebiyle Google servislerinin standart olarak bu cihazda kullanılamıyor olması. Merak edenler ve teknoloji tutkunları az önce de ifade ettiğim üzere çeşitli yöntem ve alternatif uygulamalarla bu eksiği belki büyük oranda telafi edebilir. Ama eğer bu telefon herhangi bir kısıtlama olmaksızın çıksaydı sadece Android dünyası değil tüm telefon dünyasına yaratacağı etki muhtemelen bazı telefonları ciddi şekilde üzecek bir etki olacaktı diye tahmin ediyorum. Ama şu anki haliyle bile özellikle donanım olduğu zaman, özellikle işlemci mühendisliği söz konusu olduğu zaman Huawei Mate 40 Pro kesinlikle 2020'nin en iyi telefonlarından bir tanesi. Bende uyandırdığı ilk izlenim itibariyle de gerçekten donanım anlamında oldukça heyecan verici bir telefon olduğunu söyleyebilirim. Bu telefon özellikle donanım mühendisliği anlamında yani ekran, kamera sistemi, depolama çipi tarafındaki yenilikler ve işlemcisiyle gerçekten kafa yorulan heyecan verici bir telefon olmuş. Üstelik bu telefonla ilgili olarak Huawei önümüzdeki günlerde bir başka açıklama daha yapacak. O da şu olacak muhtemelen. Huawei Mate 40 Pro, Huawei'in Android ve iOS işletim sistemlerine karşı geliştirmekte olduğu Harmony işletim sisteminin beta sürümünü ilk alacak cihazlardan bir tanesi olacak. Bakalım Harmony işletim sisteminin betası bir dağıtılsın. Eğer bizlerin kurabileceğimiz bir formla gelirse Mate 40 Pro'da Harmony işletim sistemini kurar ve performansına Android ve iOS ile kıyaslandığı zaman gelinen nokta itibariyle neler vaat ettiğine de hep beraber daha yakından bakmış oluruz. Sevgili dostlar, ben Erdo Özdağ. Bu videomuzda Huawei'in yeni nesil amiral gemisi akıllı telefon modeli olan Mate 40 Pro'yu kutusundan çıkardık ve ilk izlenim seviyesinde detaylarına dilim döndüğünce mümkün olduğu kadar yakından bakmaya çalıştık. Bir başka videoda görüşene kadar şimdilik hoşça kalın ve lütfen kendinize çok iyi bakın.